Ayrım 2.
Elektrik sorununu ise çözmüş galiba. Bir değirmen inşa etmiş. Bazı kırık dökük motorlar bulmuş, bazı yarı bozuk aküler, transistörler bulmuş, elektrik üretiyor. İstersen kahvelerimizi Fatme'nin kamerasında içelim dedi. Ona yatın adını verdik, Fatme. Orada rahat konuşuruz. Yunanca bilmiyor, çok az, birkaç kelime biliyor. Hollandalı, Amsterdam'dan. Arkadaşlık etsin diye burada. Kameraya gittik. Ben yatağa ayak ucuna oturdum, o da baş ucuna. Louis diye yineledi o pudra şekeri sesiyle. Arkadaşım Konstantis'i tanıştırayım sana. Konstantis Manolopoulos. Gaz diye seslendi kız. Sana böyle diyecek, Gaz. Bu senin lakabın artık. Tanışmak için elini sıkman gerekmez. Ayağını sık. Gerçekten ayağını sıksan fark etmez. Ben tabii tahmin edebileceğin gibi daha kendime gelememiştim. Her ne kadar biraz modern ve bütün bu gariplikleri aşmış adam rolünü oynamaya kalktıysam da yeni yetme bir öğrenciye benziyordum. Ayağını sıksana salak. Madem sana bir lakap buldu senden hoşlandı. Her neyse zaten galiba sarhoş. Her şey biraz pembe ve biraz soluk görüyor şu anda. Ben de sadece memnun oldum anlamında ayağını hafifçe sıktım ve kıza gülümsedim. O da gülümsedi ve tekrar gözlerini kapadı. İçki sayesinde uyuşturucuyu aşağı yukarı bırakabildi. Şimdi aşkla alkolü bırakmaya çalışıyor. Sevildiği zaman her şeyi bırakabiliyor. Kuzuya dönüşüyor. Sevilmek istiyor. Onu kimin sevdiği pek de umurunda değil. Yeter ki birileri onu sevsin. Louis beni şaşırtmaya devam ediyordu. En fazla 26, en azından bebek denilebilecek, kayıtsız şartsız teslim olmuş böyle bir varlığı neredeyse kollarımın arasında tutacağımı hayal bile edemezdim. Kayıtsız şartsız teslim olduğu gün gibi ortadaydı. Böyle bir kadının kayıtsız şartsız sana teslim olması da piyango bileti almadan büyük ikramiyeyi kazanmak gibi bir şey. Gece rüyanda kazanan numarayı görürsün, sabahleyin de rüyan gerçekleşir. Birden büyük ikramiyeyi kazanan numara 3333 küsur diye okur ve afallarsın. Gece rüyanda satın aldığın biletin numarasıdır. Louis, söyle canım ne istiyorsun? Sesi şefkat doluydu. Biraz şarap. Louis de seni döveceğim hem de evire çevire. Şaka yapmıyordu, bunu gözlerinden anladım. Kızı dövecekti. Kız sonra dönüp müstakbel kurtarıcısı gibi bana baktı. Bunlar benim yaşıma uygun değil, ben gidiyorum. Bana ne getirmiştin? Kız tekrar uykuya daldı. Tekrar ona baktım. Kerata onunla nasıl başa çıkabiliyordu? Kız tam anlamıyla bir lokum, saf şeker gibiydi. Birazcık gözlerini, bacaklarını, vücudunu kımıldatsa insanın eli ayağı boşalıyordu. Sanki üzerime hafif titreşen dalgalar geliyordu. Böyle hissediyordum. Fakat kızı birçok kez dövmüştü. İçkiyi bıraktırmak istiyormuş. Louis, her şeyi hayal edebilirdim ama senin kapağı bir yata atacağını asla düşünemezdim. Güldü. Aslında gülümsedi. Eğer unutmazsam daha ileride sana Louis'in gülümseyişinden daha ayrıntılı söz edeceğim. Anlaşılmaz. Hani kimya elementlerinin sayısı toplam 90'dır deriz ya, Louis'in gülümseyişi de buna benzer bir şey. Masum, kurnaz, sıcak, donuk, zeki, saf, alaycı, canice ve daha neler neler. Gülümsemesini anlatabilmek için sana 90 tane sıfat bulabilirim. Hepsi de Louis'e uyar. Tam bir kimyasal karışım. Gülümsedi ve bana öyküsünü anlatmaya devam etti. Kaptan yardımcısı olarak bu yatta iş bulmuş. Kaptan, yatın sahibi, Renato adındaki tuhaf bir İtalyanmış. Louis'in asıl mesleğinin özellikle yaz aylarında yat kaptanlığı olduğunu sana söylemeyi unuttum. Evet, yanlış duymadın. Louis lümpen ya da serseri değildir. Çalışır. Tabii kendi bildiği şekilde. Dinle dedi. Renato'nun yanında 3 ay önce çalışmaya başladığımda bu Fatme hikayesi de başladı. Renato çok iyi bir insan olmasına rağmen tek bir kusuru var. Dünyayı dolaşıp başıboş güzelleri topluyor. Her 3 ayda bir tane. Ben öyle hesapladım. Fakat şimdi Fatme ile işler sarpa sardı. Çünkü Fatme sadece güzellik sunmuyor ona. Hem şarap hem de toz istiyor. Sigarasını söndürmeyi unutup yatı yakabilir ya da Renato'nun başını polisle derde sokabilir. Bu yüzden Renato her ne pahasına olursa olsun ondan kurtulmak istiyor. Hatta hemen bugün, şimdi. Döndüğü zaman kız gitmiş olmalı. Sorun bu işte. Kızı ne yapalım? İkimiz aynı anda kıza baktık ve rüyasında gülümsediğini gördük. Tabii kızın gülümseyişi Louise'inkine hiç benzemiyordu. Fatme'nin gülümsemesi bambaşkaydı. Sadece gördüğünden, sana gösterdiğinden oluşuyor. Açık, içinde hiçbir şey gizlemiyor. Saf, gözlerine çok iyi uyuyor. Hiç çelişmiyor. Louise'de ise durum tam tersi. Ondaki her şey çelişkili, ters. Gözleri İsa'nınkilerden bile masum, gülümsemesi ise baş edilemeyecek kadar şeytani. O anda kızın hala ayak bileğini tuttuğumun farkına vardım. Louise'in anlattıkları beni gerçekten etkilemişti. Fatme şu anda mutlaka rüya görmekteydi. Bunu meme uçlarından anladık. Önce Louise fark etti. İnanılmazdı. Görünmeyen bir el okşamış ve tahrik etmiş gibi birden meme uçlarının büyüdüğünü gördük. Kuzen, ona acıyorum da. Onu böyle aç ve beş parasız nasıl sokağa atayım? Renato'nunsa umurunda değil. İnatla kızı sokağa atmamızı istiyor. Tabii Louise'i ve başımıza gelenleri daha iyi anlayabilmen için daha fazla ayrıntıya gerek var. Mozaiği tamamlayan yaşamındaki bazı parçalar eksik. Ben Louise'in yaşamını binlerce renk ve şekilden oluşan bir mozaik gibi görüyorum. Kiliseler, genel evler, kuşlar, ağaçlar ve deniz. Louise özellikle denizden uzakta yaşayamaz. Tabii bir tekneye sahip olamadığından Perama'da, Pire'ye yakın semt, gece kondusunun olduğu yerde denize yakın bir arsaya el koydu. Fakat hesaplarında yanıldı çünkü el koyma işlemi yazın yağmur ve derelerin olmadığı bir dönemde gerçekleşti. Kışın ilk gece kondu odasını daha henüz tamamlamışken biraz geç de olsa tam o noktada yaptığı her şeyi yerle bir eden bir derenin geçip denize döküldüğünün farkına vardı. Ama artık oradan vazgeçmesi için çok geçti. Artık arsayı sevmiş, ilk ağaçları ilk limon ağacına dikmişti. 3 yıl boyunca bir set inşa etti. Böylece yağmur sularının biraz yön değiştirmesini sağladı. Doğaya karşı verdiği savaşı kazanmıştı. Hatta bu zaferden çok mutlu olduğundan set duvarının üstüne kendisinin tasarladığı beyaz, ortası biraz siyah bir bayrak bile dikti. Ortası yuvarlak bir yama gibi siyahtı. Ama hala sana Louise'in yaşamına Fatme'nin nasıl girdiğini anlatmadım. Çok basit. Louise ve Renato bir sabah uyanıp her zaman olduğu gibi güverteye purolarını içmek için çıktıklarında Fatme'yi güvertede uyurken bulmuşlar. Kızı önce gören Louise, "Yeryüzünde bir melek," diye şaşkınlıkla bağırmış. Renato da Louise'e katılmış. "Bu bir melek," deyip kızı koruması altına almış. Tabii Louise'in kızı bir meleğe benzetmesi, dini ya da şiirsel bir benzetme yapmak istemesinden değil, sadece geceleri yattan, limana geçişi sağlayan köprüyü kaldırdıklarından, kızın güverteye nasıl çıktığını açıklayamadığındandı. Üstelik yanlarında başka bir yat olmadığından, kızın bir yattan diğerine atlayarak güverteye çıkması da mümkün değildi. İnsan sadece uçarak güverteye çıkabilirdi. Ama üzerinde ya da etrafında melek kanatları bulunmadığından olay tam bir sır. Sır kalmaya da devam edecek. Çünkü Louise kıza bu sırrı açıklaması için her yalvarışında kız gülerek reddediyormuş. Kız delice kendini kaybedercesine isterik bir gülüşle gülüyormuş. Bu kadar çok gülüyormuş. Hatta o kadar kendini tutamayacak kadar çok gülüyormuş ki gülmekten nefesi kesilecek diye korkarmış. Tabii Louise kızın güverteye konmasıyla ilgili bütün olasılıkları tükettikten sonra kızdan bu sırrı açıklamasını istemiş. Konması diyorum çünkü Louise'in ilk aklına gelen helikoptermiş. Fakat helikopter olsa gürültüden uyanırlardı. Sonunda bu çözülemeyen sır nedeniyle çılgına dönen Louise kızı bir jiletle tehdit etmiş. "Yemin ediyorum ya bu sır açıklanır ya da damarlarını keserim senin. Konuş." Yanlışlıkla da biraz kanatmış kızı. Fakat şaka yapar gibi bir hali yokmuş. Kızsa tınmamış ve her iki kolunu da uzatmış. "Damarlarımı kes," demiş. Ama yapamamış. Fırsatı olmamış çünkü tam o anda kıza aşık olmuş. Tabii şans eseri kızın koruyucusu da o anda orada olmadığından Louise kızın damarlarını kesmek yerine kıza sarılmayı seçmiş ve onu öpmüş. Tabii şimdilik aşık olmuş. Çünkü Louise hiçbir zaman uzun süreli aşık olmaz. Her zaman şimdilik aşık olur. Üstelik ille de her zaman yatakta değil. Hayır, her yerde olabilir. Fakat sana şunu söyleyebilirim. O andan beri Louis evrenin sırlarına hayranlık beslemeye ve akıl dışını keşfetmeye başladı. Her şeyin boş olduğunu kabul etti ve ölüm varken insanın ille de yaşamaya çalışmasının tamamen mantıksız olduğunu düşünmeye başladı. Fatme'nin gelişi ile varoluş sırları Louis için aynı anlamı taşımaya başladıktan sonra bu sırlar nedeniyle insan hem yaşamaya devam edebilir hem de yaşamın anlamını da bulabilir demeye başladı. Tabii bir zamanlar bana bunları anlatırken oldukça içkiliydi. Ben de söylediklerini pek anlayamadım. Fakat Louis bu aşamaya ulaşıncaya dek pek çok aşamadan geçti. Fatme'nin sırrı Louis için gerçek bir kabusa, bir saplantıya dönüşmüştü. Eğer bu sırrı çözmezse artık yaşayamayacağına inanıyordu. Sonunda bu da başına geldi. Anlayacağın içini hüzün ve kasvet kapladı. Fatme'ye yalvarıyordu. Fatme ne olur söyle, yoksa çıldıracağım. Güverteye nasıl çıktın? Kızınsa umurunda değildi, sadece gülüyordu. Sonunda Renato bile korktu ve bu şakanın tehlikeli bir boyut kazandığını gördü. Patron bize sırrını açıklamazsa, bir daha kıza bu soruyu sorarsan seni kovarım, yeter. Bunu İngilizce söylemişti. Louis İngilizce de biliyordu. Bu da başka bir sır. Nasıl ve ne zaman İngilizce öğrenmişti? Fakat jiletle yaptığı deneme Louis'in son çabasıydı. Çünkü sonunda tehdit, işten kovulma ve merak arasında Louis sırrı çözemeden de yaşamayı kabullendi. Ne yapalım, insan böyle de yaşar diyordu. Tabii o andan sonra içindeki bir şeyler kırıldı. Daha doğrusu çatladı. Sanki göğsünde az çok hepimizin içinde olan can bir şeyler vardı. İşte bu çatladı. Hatta Louis'in iddiasına göre, bunda ısrar ediyor, çatlama sesini bile açıkça duymuş. Garip bir çatırtı, delice bir şey. Çatlayan boyalardaki yarıklar gibi. Bunu anlatmaya çalışıyor da, doğru kelimeleri bulamadığı için başaramıyor. Ama sana dediğim gibi, Louis o zamandan beri değişti. Bildiğimiz eski Louis değildi artık. En azından onu son zamanlarda görenler böyle düşünüyor. Önce kuyudan vazgeçti. Bir daha bir santim bile kazmadı. Yatak odasının ortasında 2 metre derinliğindeki delik kalıverdi. Delice ama Louis'in evinde 2 metre derinliğinde bir çukur var. Çukuru kapatmayı da reddedip sadece üstünü örtüyor. Babası da bu dertten gidecek. Bu işteki mantıksızlığı o da anladı. Bu çukur yüzünden artık ölümden de çekinmiyor. Buna inanabiliyor musun? Üstelik şimdiye kadar ölümün düşüncesi bile adamcağızı korkuturdu. Bugünlerde sakinleşti. Babası artık sakin. Her neyse, nerede kalmıştık? Evet, hatırladım. Fatme'nin küçük kamerasında kahvelerimizi yudumluyorduk. Kahvelerimizi bitirdikten sonra Campari ile devam ettik. Sert ve acıydı. İçine limon ve şeker kattık. İçkiyi almak için kilitli küçük bir dolabı açmasını garipsedim. İşte o zaman bana Fatme'nin alkolik olduğunu, bu nedenle her şeyi kilitlediklerini anlattı. Bütün bu alışılmadık ve garip olaylardan sonra sanki bir mayın tarlasına girmişim gibi hissettiğimi sana itiraf etmeliyim. Bir an sonra Allah bilir ne ile karşılaşacaktık. Her ne kadar ön yargısız, çağdaş bir insan olmaya çalışsam da bir bakıma hem toplumu, hem tanıdıkları, hem de Julia'yı hesaba katmak zorundayım. Hatta Evstatia teyzemi bile. Özellikle onu. Çünkü hem dindar, hem zengin, hem de bizim koruyucumuz. Bir düşün, yeğeninin kocasının, yani benim, Fatme'nin taktığı adla Gus'ın, üstsüz güzeller, tuhaf İtalyanlar, uyuşturucu vesaire dolu yatlara girip çıktığını öğrense neler olur? Beni onun dilinden Niagara şelalesi bile söküp atamaz. Louis, acaba bazı önlemler mi alınmalı? Acaba Renato başını derde sokmak istememekte haklı mı? Bana fırlattığı bakışı gördüm ve durdum. Utandım ama devam ettim. Çünkü Renato'nun durumu ölümün yaşamım olacak deyişine benziyor. Hatta lisedeyken bu konuda kompozisyon bile yazmıştık. Raisis hocamız bize sorardı. Bu deyişe katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Bu görüşe katılanlarımız okuldan 2 gün uzaklaştırma aldı. İkimiz, ben ve sen. Ölümün yaşamım demek her zaman geçerli olan kuraldır diye yazmıştık. Hatırlıyor musun? Tabii hem Raisis'i hem de uzaklaştırma cezasını hatırlıyordu. Louis'ciğim diye devam ettim. İşimizden de olmayalım. Asliye hukuk mahkemesi katibiyim. Pek de sesimi yükseltemem. Çünkü belki Evstatya teyze kendince bize maddi destek sağlıyor ama aynı zamanda da 60 küsür yaşındaki deli bir kadın. Yarın olur da hayatının erkeğine rastlar, yolluk da kesilirse geriye sadece katiplik kalıyor. Eğer bundan da olursak halimiz nice olur, sokağa da düşmeyelim. Bu arada Fatme uyumaya devam ediyordu. Meme uçları tekrar eski hallerine dönmüş, vücudunun duruşu da ikide bir değişiyordu. Tıpkı bir ressamın en iyi pozu bulana dek modeline farklı bir duruş verdirmesi gibi. Artık karanlık basmıştı. Louis tam ışıkları açacakken bir klakson sesi duyuldu. Mazotu getirdiler deyip hızla çıktı. Kapının açılmasıyla Fatme de gözlerini açtı. Önce biraz, sonra biraz daha. Louis'in odada olmadığını fark edip ayağa kalktı ve fırsattan istifade edip vücudunu sanki elektrik çarpmış gibi üzerime atladı. Gaz Campari'ni vermek, çok iyi bir Yunanca aksanıyla bunu söyleyip içkimi almak için elini uzattı. İçkimi çektim. Gaz deyip bana sarıldı. Bütün vücuduyla. Bana sarıldı derken mecazi anlamda bunu söylemiyorum. Çıldırdım. Campari'mi almak için üstüne bir de para veriyordu. Bacaklarını belime, kollarını boynuma dolayıp üzerime oturdu. Şaka yapmıyorum. Gerçekten sadece ufacık kiloduyla üzerime oturdu. Gaz, biraz lütfen. Fatme. Sophie, sen hayır Campari deyip bardağı uzağındaki küçük masaya bıraktım. Gaz, son kez. Bardağı almaya çalışıyordu. Bardağı alamayıp gözlerimin içine baktı. Ben de ona baktım. Çok çocuksuydu. Korku ve tutkuyla dikkatlice ben de ellerimi beline doladım. Dikkatlice, kırılmasın diye. Gaz, biraz. Dayanamadım, eridim. Bardağı alıp ağzına uzattım. Son kez mi? Yemin eder misin? Son kez deyip yudum yudum yavaş yavaş içmeye başladı. İçtikten sonra bardağı ellerinin arasına aldı, dilini bardağın ağzında dolaştırdı, dizlerinin üzerinde küçük yatağının üzerinde ilerledi ve bardağı lombozdan denize fırlattı. Şlap diye bir ses çıkardı. Ben yatağın ayak ucunda oturmaya devam ediyordum. O da dizlerinin üzerinde. Dizlerinin üzerinde ilerleyerek yanıma geldi. Dimdik önümde duruyordu. Göğsü şimdi benden daha yüksekte olduğundan neredeyse dudaklarıma değiyordu. Meme uçlarından birkaç santim uzakta nefes alıyordum. Şimdi bu kız bana minnettarlığını göstermek için acaba titriyordum. Korkaklığım sınır tanımıyordu. Bir yandan birazdan gelecek olan Louis'i, gerçi daha dışarıdaki tankerin sesi geliyordu, bir yandan İtalyan'ı, ayrıca durumdan faydalanmam doğru olur muydu bilmiyorum. Fakat çaresizce, gereksiz yere ellerimi birleştirdim, ellerimi nereye koyacağımı bilemiyordum. Sonunda tekrar sadece beline sarıldım ve neredeyse kımıldamadan kararsız kala kaldım. Birden ne kadar sonra bilmiyorum eğilip beni öptü ağzımdan. Evet, o beni öptü, hafifçe. Sonra yanıma oturdu ve ağlamaya başladı. Tam o anda da tanker motorunun gürültüsü durdu. Gaz, seni seviyorum deyip ağlamaya devam etti. O anda Louis içeri girdi. Kalkma, gerekmez, öylece kal. Hasır bir sandalye alıp karşıma oturdu ve anlatmaya başladı. Fatme, telefonda bana isim günüm için vaat ettiği armağanmış. Dünyanın en uysal varlığıdır. Kuzen, dünyada pişman olmayacağın tek şey bu. Anlamıyordum. Nereye varmak istiyordu? Devam etti. Ya getirdiğin 30 bini kıza verirsin ve ülkesine geri döner ya da kızı sen alırsın, parayı da ihtiyacım olduğu için bana borç verirsin. Fatme hala sessizce ağlıyordu. Her şeyi biliyordu, her şeyi anlıyordu. Louis'in bana söylediği her şeyi. Kuzen, durum tam bir trajedi. Ailesi peşinde ama o ne pahasına olursa olsun geriye dönmek istemiyor. Kız gaz deyip bana hüzünle baktı. Louis devam etti. Serseri, senin paran da var. Çok uzun süreliğine değil, 6 aylığına bir garsoniyer kirala, sonra da kızı istemezsen ben Mısır'dan döndüğümde bana geri yollarsın. Eğer ülkesine, ailesinin yanına gönderirsek tekrar uyuşturucuya başlar ve ölür. Onları istemiyor, hepsi adi. Bense hem birazdan İtalyan'la birlikte Mısır'a doğru demir alacağım, hem de yaşaması için ona verebileceğim param da yok. Onu nereye götüreyim? sen hep benim yaşamın tadını çıkarmadığımı söyleyip durursun. İşte sana fırsat. Şimdi sen yaşamın tadını çıkar. Ne kadar sürerse sürsün. Üstelik seni istiyor. Ben kıza her şeyi anlattım, her şeye razı. En fazla kız iş bulana kadar ona bakarsın. Yulia'cığın içinse vicdanım rahat. Siktir et onu. Beni ikna etmek için böyle bir sürü şey söyledi. Beni rezil etti. Söylemedik şey bırakmadı. Bu kadar mangırı ne yapacakmışım? Böyle armağanlara da insan ancak bir kere sahip olurmuş. Kızı önce bir otele sonra da garsoniyere yerleştirirsin. Korkunç bir durumdu. Gel de 2 dakika içinde karar ver. 20 yaşına kadar kızcağızın yaşamı zehir zemberek. Vatanına geri dönmek istemiyor, korkuyor. Onu mahvederler. İtalyan da artık onu yanında istemiyor. Biletini kesmiş bile. Yatta alkolik görmek istemiyor. Yalvardım ama hiç tınmadı. Artık içmiyor, iyileşti dedim ama boşuna. Louis beni çok zor bir duruma sokmuştu. Louis, bunu nasıl yapayım? Kolay mı? Yine aynı teraneye başladı. Onun karısı da varmış da, kızı evine götürse çizmeyi aşmış olurmuş da. Halbuki senin karının ruhu bile duymayacak. Fakat çabuk karar ver de İtalyan gelip kızı burada görmesin. İtalyan kızı mutlaka ülkesine geri yollar. Gerekirse uçağa karga tulumba bindirir. Ne yapsaydım? Sen yerimde olsan ne yapardın? Kızı alıkoyar mıydın? Böyle bir sorumluluk alır mıydın? Her şeyden önce Yulia kuruşu kuruşuna ne kadar paramız olduğunu ve benim de ne kadar kazandığımı biliyordu. Kuruşuna kadar biliyordu Pinti. Arakladığım 30 binliği de bakalım nasıl açıklayacaktım. Binliklerin uçtuğunun farkına vardığında ona ne diyecektim? İşimi bir kenara bırak, bu maceranın sonunda uyuşturucu bağımlısı çetelerle de başımı derde mi soksaydım? Bu kız yarın evinde kendini asmış olarak bulunabilir belki, binlerce belki. Üstelik Evstatya teyze bu hikayenin kokusunu aldığında yandı gülüm keten elva. Patisyon caddesindeki 3 katlı apartmanı Yulia'ya hediye edecek. Tabii ölümünden sonra. Peki o an gelene dek ne olacak? Zaten beni topun ağzına koymuş durumda. Louis, olmaz, başım belaya girer, bu işler tehlikeli. Ah olan dangalak kuzen, dedi en sonunda. Cennet senin neyine? Ya Louis, tamam be. Canım çok sıkılmıştı. Sana yalan söylemek istemem. Beni düşündüren işin maddi boyutu değildi. İstesem biraz para araklardım çünkü belli bir maddi rahatlığım vardı ama... Ya Louis bak, unut gitsin, tamam, haklısın, suç bende, deyip kızı kucağına aldı. 2 koluyla kızı tutuyordu. Kız Louis deyip yine yürek parçalarcasına ağlamaya başladı. Ama ne ağlama. Meryem Ana bile oğlu İsa'yı bu kadar sevgiyle tutmamıştır kollarında. Kollarının arasındaki kıza bakıyordu. Ya Louis, beni anlasana, bu işler olmaz. Tamam, yardım edeyim ama ateşle oynanmaz. Üstelik konu sadece ateşte değil. Bunun üzerine kırılabilir bir eşyayı, bir kristali ya da benzer bir şeyi yatağın üzerine koyuyormuşçasına kızı yatağa bıraktı. Küçük bir valiz aldı, giysilerini, ıvır zıvırlarını içine tıktı, çizgili beyaz bir erkek gömleğini ve hala hatırladığım kan gibi kıpkırmızı küçük bir şortu kıza giydirdi. Fatme'yi dışarıya çıkarmak için kaldırdığında kız ayakta duramıyordu. Onu böyle basamakları çıkarken gördüğümde içimden, ''Louis dur, kızı alıyorum, kim öle kim kala'' diyecektim ama kendimi tuttum. Ağzımdan sadece ''Louis'' çıktı. Ancak parayı cebine sokuşturmayı başardım. Üzerimde ne varsa, 30 bin drahmiyi. Dışarı çıktı, tarif edilemez motosikletine bindi, kızı arkasına yerleştirdi.